Ayrım 10.
Genç adam meraklanmıştı. Ancak katırcı bütün eşyasını satana kadar sabretmesini bildi. Sonra Nadir son derece güzel bir tahta kutu çıkarttı. Belli ki içinde değerli bir armağan vardı. Ama onu burada açmamalısın. Arkamdan gel. Meydanı geçtiler. Vadiye bakan kayalığa doğru gittiler. Burada haşmetli bir kaya vardı. Herhalde o tarihte bir adı olmalıydı ama herkes ona anasına bağlı olarak Tanyos Kayası demektedir. Delikanlı kayaya tırmandı, koltuğunun altında kutusuyla Nadir arkasından geldi. İkisi sırt sırta verdikten sonra Tanyos kutuyu açtı. Bu bir dürbündü. Uzadığında kol kadar oluyor, kapandığında bir bebek yumruğu kadar ufalıyordu. Bu meyilli tahttan batıya doğru bakıldığında dağın vadi ile kesiştiği yerde deniz görülür. Bak, bu bir işaret. Sanki yalnız senin gözlerine göre ayarlanmış. Dürbününü ayarladığında Tanyos suyun üzerinde yelken açmış bir üç direkli gördü. Katırcının bilgeliğinde yer alan satırlar herhalde bu sahneyi kastetmektedir. Kayanın üzerinde yalnız kaldığımızda Tanyos'a dedim ki, eğer bir daha kapılar yüzüne kapanacak olursa kendi kendine hayatının sona ermediğini tekrar et. Sona eren hayatlarının birincisidir ve diğeri başlamak üzeredir. O zaman bir gemiye bin, seni bekleyen bir kent vardır. Ama Tanyos artık ölmekten söz etmiyordu. Kalbi sevinçliydi ve dudaklarında bir kız ismi vardı. Esma diye mırıldanmıştı. Hemen sonra da pişman olmuştu. Dağın ve ovanın en geveze adamı olan Nadir'e bir sırrını açıklamış oluyordu. Tanyos ve Esma, çocuksu aşklarının daha fazla gizli kalmayacağı yazılıydı ama bunda katırcının hiç payı yoktu. 2. Tanyos sırrını açıklamak istemiyorsa bunu sadece çekingenliğinden istemiyordu. Şeyh ile Garyos ile köy halkı ile tam barıştığı sırada hırsızlarının en azından kovdukları adamın kızına aşık olduğunu nasıl itiraf edebilirdi? Lamia'nın oğlu 2 yıl önce Rukoz'a rastladığı ve ona selam verdiği günden beri ilişkilerinde karşılıklı sevgi ve zaman zaman da soğukluk olmuştu. Tanyos köy halkına sırt döndüğü ve iki babasını cehennemin dibine göndermek istediği günlerde eski kahyaya yaklaşmıştı. Buna karşılık Patrick ile Şeyh İngiliz okulu konusunda çekiştiklerinde Şeyh'ten ve köyünden yana çıkmış ve eski kahyanın söyledikleri onu çileden çıkarmıştı. Bir daha evine gitmemeye karar vermiş ve papazın evinde kaldığı ilk aylar boyunca onu ziyaret etmeyi tek bir kez düşünmemişti. Ama bir gün Sahlayn'dan Dairun'a giderken her zamanki gibi koruyucularıyla birlikte onu görmüştü. Delikanlı önce ağaçların ardına saklanmaya kalkışmış, sonra da ne diye gölgesinden korkan çakal gibi kaçacakmışım diyerek yoluna devam etmiş, terbiyeli ama acelesi olan biri gibi davranmaya karar vermişti. Adam ise onu görmüş, atından atlamış ve açık kolla kendisine doğru koşmuştu. Tanyos Yahne, seni görmekten ümidi kesmiştim. Bu ne mutlu rastlantı. Onu neredeyse zorla evine götürmüş, durmadan büyüttüğü evini gezdirmiş, yeni yağ ezim evini dolaştırmış, ipek böcekleri için yaptırdığı binaları göstermiş, tuttuklarını gezdirerek en iyi ipeğin elde edilebilmesi için yaprakların hangi ayda toplanması gerektiğini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Çocuk geç kalmamak için Rukoz'dan kendini zor kurtarmıştı. Yine de ertesi pazar yemeğe geleceğini vaat etmek zorunda kalmıştı. Herkes Rukoz'un en çok sevdiği şeyin konuklarına malikanesini gezdirmek olduğunu bilirdi. Ama iş Tanyos'a gelince sadece zenginliğini sergilemek söz konusu değildi. Belki ilk seferinde evet, ama bunca ayrıntılı bilgi özellikle pek de hoş kokmayan ezim evinin içinde olduğunda sadece böbürlenme ile açıklanamazdı. Delikanlı yeniden bir yakınlık ve sevgiyle karşı karşıya bulunuyordu ve buna hiç de kayıtsız değildi. Esma hemen bütün gezintilerine katılıyordu. Tanyos bazen dikenli bir çalının, bazen bir su birikintisinin üzerinden atlaması için elini tutuyordu. Ekili setler yüksek olmadığı takdirde Esma da erkekler gibi üzerlerinden atlıyor, sonra da ya babasının göğsüne ya da Tanyos'un omzuna gelip yaslanıyordu. Bütün bunlar delikanlının hoşuna giden şeylerdi ama evine yani Stolten'lara döndüğünde hiçbirini düşünmez oluyordu. Bu acaba Papa Stolten'un da belirttiği gibi bir kadına karşı gösterilebilecek en büyük nezaket, onu bilmezlikten gelmek olan bir toplumda yaşadığı için mi böyleydi? Sanırım Tanyos açısından serde gençlik ve utangaçlık vardı. Köye dönüşünden ve Nadir ile kayalıkta buluşmasından bir hafta önceki pazar Esma'yı bambaşka gözlerle görmüştü. Rukoz'a gitmiş ama onu bulamamıştı. Oraların yabancısı olmadığı için yine de girmiş ve işlerin hangi aşamada olduklarını görmek üzere odadan odaya geçip durmuştu. Eski kahya saraylara layık bir kabul odası yaptırıyordu. Daha doğrusu tutkularına layık bir salon. Çünkü şeyhin sütunlu salonundan daha büyüktü. Yapımı tamamlanmamıştı. Ustalar duvarlardaki tahta oymacılık işini bitirmişlerdi ama yerler henüz döşenmemişti. Salonun ortasına yapılacak fıskiyeli havuzunsa tebeşirle çizilmiş resmi vardı sadece. Esma yanına geldiğinde Tanyos işte tam oradaydı. Birlikte sedef kakmacılığını hayranlıkla izlemeye koyulmuşlardı. Etrafta kovalar, üst üste konulmuş mermer parçaları ve genç kızın takılıp düşmekten zor kurtulduğu bir alet sepeti vardı. Kızın elini sıkıca tutmuş ve bırakmamıştı. Böyle el ele dolaşırlarken dışarıdan ayak sesleri geldi. Esma hızla elini çekti. Biri bizi görebilir. Tanyos ona döndü. Kız daha 12 yaşındaydı ama kadındı. Yabani sümbül kokusu ve kalem çekilmiş dudaklarıyla. Yeniden salonda dolaşmaya başladılar ama ne biri ne diğeri baktıkları şeyleri görmüyorlardı. Dışarıdaki ayak sesleri uzaklaştığında elleri yaklaştı. Birbirine dokunan artık aynı eller değildi. Esma'nın eli Tanyos'a sıcak ve bir kuş kadar titrek geldi. Yuvasından düşen ve eline aldığı o yavru kuş gibi. Yabancı bir elde bulunmaktan ürkek ama terk edilmemiş olmaktan güvenli. Kapıya birlikte baktılar, sonra bakıştılar. Heyecandan gülerek gözlerini eğdiler. Tekrar bakıştılar, göz kapakları kapandı. Solukları karanlıkta yankılar uyandırdı. Dudaklarınız birbirine dokundu ve ayrıldı. Kendi mutluluğunuzu tüketmiş, diğerlerininkini ezmekten korkuyormuşsunuz gibi. Masum muydunuz? Masumluk neyi kurtarır? Tanrı bile keyfimiz için kuzuları boğazlamamızı söylüyor. Ama asla kurtları değil. Şayet Tanyos zındık katırcının şiirlerini okuyabilmiş olsaydı, baykuş bilgeliğini bir kez daha lanetlemiş olurdu. Haklı da olurdu, çünkü Esma'nın evinde mutluluğu bulacaktı. Geçici bir mutluluk mu? Hepsi öyledir. Bir hafta ya da 30 yılda sürse, son gün geldiğinde aynı gözyaşları dökülür. Bu kızı seviyordu. Kız da onu seviyordu ve besbelli babası onaylayacaktı. Rukoz kendisini oğlum diye çağırdığında bunu oğul dediğinde damat diye almalıydı. Müstakbel damat. Bunu nasıl daha önce anlayamamıştı ki? Eski kahya kendisine işleri hakkında bu kadar bilgi veriyorsa kendisini tek kızının kocası olarak gördüğü içindi. Bir yıl sonra kız 13, kendisi de 16 yaşında olacaktı. Nişanlanabilirler, 2 yıl sonra yan yana uyumak üzere evlenebilirlerdi. Rukoz'a yaptığı ziyaretler bu izlenimlerini daha da pekiştiriyordu. Örneğin ev sahibi kendisine laf arasında "Bu işi yürütme sırası sana geldiğinde ya da daha doğrudan sen bu evde oturduğunda" gibi iş sonuca bağlanmışçasına sözler söylüyordu. Geleceğini en iyi niyetli bir elin çizdiğine iyice inanmıştı. Çünkü kendisine aşkı, bilgiyi ve serveti vaat ediyordu. yoluna başka nasıl bir engel çıkabilirdi? Geryos ile Lamia mı? Onların onayını almasını bilirdi. Aksi halde sözlerini dinlemezdi. Şeyh mi? Düşmanının kızıyla evlenmesi hoşuna gidecek değildi ama ona ne ihtiyacı olacaktı? Rukoz'un evi şeyhin toprakları üzerinde değildi ve eski kahya yıllardan beri şeyhe kafa tuttuğuna göre korkacak neyi vardı? Tanyos emindi ama kayınbabasını daha yakından incelediğinde endişelenmeye başlayacaktı. Rukoz'un servetinin, mülkünün, koruyuculuğunun ve özellikle de derebeylerini atıp tutmasının etkisiyle delikanlı onun yalnızca bir sürgün değil, aynı zamanda şeyhin ciddi bir rakibi, onunla aynı düzeyde biri olduğuna inanmıştı. Gerçi Rukoz'un istediği de buydu ama şimdilik öyle görünmekle yetiniyordu. Zenginliğiyle öyle olmuştu ama gerisi gelmiyordu. Yıllar geçtikçe paradan çok eğlenceye düşkün olan Kıfer Yapda'nın efendisi yoksullaşmıştı. Kasası hep boştu. İngiliz konsolosunun yardımıyla olağanüstü bir ödeme yapmaktan kurtulmuştu. Ama savaş yıllarında daha da artan yıllık vergileri zorlukla ödüyordu. Sütunlu salonda bazı sütunlar damdan akan su yüzünden pek berbat haldeydi. Oysa Rukoz her geçen gün ipek böcekçiliği sayesinde kendisine bir paşa meclisi yapsınlar diye en gözde ustaları getirtiyordu. Salonunda sıkışmadan 120 kişiyi oturtmak mümkündü. Ne var ki o insanları bulmak gerekiyordu. Rukoz'un salonu büyüdükçe boşluğu daha çok ortaya çıkıyordu. Salon güzelleştikçe işe yaramazlığı belli oluyordu. Tanyos bunu fark etmişti. Eski kahya günün birinde içini döktüğünde yüreği daha hala bir sürgünün yüreğiydi. Patrick beni şeye karşı koruyordu. Oysa şimdi barıştılar. Birlikte emire gittiler. Sanki beni ikinci koruyucumdan yoksun bırakmak istiyorlar. O tarihten bu yana her gece belki de son gecemdir diyerek yatağa giriyorum. Ya muhafızların? Geçen hafta maaşlarını iki kat arttırdım. Ama ya aralarında 12 havari arasındaki Yahuda gibi bir hain varsa? Ben artık ancak Mısır hidivine güvenebilirim. Tanrı ömür versin, ülkesini genişletsin. Ama benden başka derdi yok mu? Öyle değil mi? Eski kahya Rukoz'un ısrarıyla 200 kişilik Mısır kuvveti gelip Dairun'a yerleşti. O güne kadar paşanın birlikleri yanımıza kadar gelmemişlerdi. Oysa dağın büyük köylerine karargah kurmuşlardı. Askerler sabah akşam Dairun, Sahleyn ve Kıfer Yapda sokaklarında kol geziyorlardı. Keşiş İlyas günümüze kadar gelmiş ama bana pek doğruymuş gibi gelmeyen bir biçimde naklediyor olayı. Gerçi Rukoz Mısır'da birkaç yıl yaşamıştı ve oranın dilini bilip birkaç dost edinmişti ama paşanın ordularını getirtecek güce sahip olmaya gelince... Hayır. Mısır orduları köyüme yaklaşmışsa bunun nedeni daha iyice yayılmaya karar vermesindendi. Esma'nın babası bunu Tanrı'nın bir lütfu, dualarının gerçekleşmesi, selamet yolu olarak yorumladı. Hatta bütün bunlardan çok daha hayırlı bir şey. 3. Tanyos, Esma'nın babasının evinde bulunduğu sırada Dairun'daki garnizon komutanı Adil Efendi, yanında iki yeşil takkeli subayla çıka geldi. Delikanlının ilk hareketi, kuşku ve endişe olduysa da ev sahibi onu yatıştırdı. Bunlar dost, beni görmeye her üç günde bir gelirler. Yine de Rukoz Esma'ya yok olması için işaret etmişti. Kızların askerlere görünmesi hiç de doğru değildi. Bu önlemi aldıktan sonra konuklarını hararetle karşıladı. Tanyos'a subayları birer kardeş hatta kardeşten de öte kişiler olarak tanıtıyor, subaylara da delikanlıyı oğlu kadar sevdiği bir genç olarak takdim ediyordu. Öğrencisi Sahleyn'e döner dönmez olanları anlamakta gecikmeyeceğimizi bir nedenden ötürü naklettiğinde papaz Tolton neredeyse bir aile toplantısı diye alay edecekti. Tanyos'un Mısırlı subaylarda ilk dikkat ettiği husus hiçbirinin Mısırlı olmayışıydı. Adil Efendi aslen Giritliydi. Yanındakilerden biri Avusturyalı, diğeri Çerkezdi. Bunda şaşılacak bir yön yoktu. Çünkü Mehmet Ali Paşa'nın kendisi de Arnavut bir aileden Makedonyalıydı. Ama hepsi de Arapçayı Mısır şivesiyle konuşuyor ve efendileriyle hanedanına bağlı görünüyorlardı. İdeallerine de. Onları dinleyince yaptıkları savaşın fethi için değil, Doğu uluslarının uyanışı için yapıldığına inanası gelinirdi. Çağdaşlaşmaktan, eşitlikten, adil düzenden söz ediyorlardı. Tanyos dikkatle dinliyordu. Ara sıra onaylarcasına kafa sallıyordu. Zaten bu adamlar Osmanlı safsaklamasından, her yerde okul açmaktan, doktor yetiştirmekten, mühendis yetiştirmekten söz ettiklerinde başka türlü olabilir miydi? Kumandan dinsel topluluklar arasında her türlü ayrıma son vermeye ve her türlü ayrıcalığı yok etmeye söz verdiğinde Tanyos iyice etkilendi. Konuşmanın bu noktasında Rukoz kadeh kaldırarak efendilerinin zaferini içtiğini belirtti ve ayrıcalıklar kalktığında şeyhin bıyığını yolmaya and içti. Tanyos sahneyi göz önüne getirince silme bir bardak rakı içmekte sakınca görmedi. Hatta Raad'ın sakalı için bir bardak daha içebilirdi. Ve Adil Efendi, yabancıların ayrıcalıklarını yok etmeyi vaat ettiğinde bunlara bir yudum daha ekleyebilirdi. Kumandan bundan sonra ateşli bir eleştiriye geçti. Bir sürü örnek de veriyordu. Besbelli ki bu konu yüreğine dert olmuştu. Dün köyleri gezdim. Atımın beni götürdüğü her yerde kendimi evimde hissettim. Herhangi bir eve girebilirdim. Hoş karşılanırdım. Ta ki bir İngiliz papazının evinin önünden geçene kadar. Kapıda kralın bayrağı asılıydı. Kendimi hakarete uğramış saydım. Tanyos rakısını yutamaz olmuştu. Kendini ele vermekten korktuğu için gözlerini bile kaldıramıyordu. Herhalde subay bir yabancı bayrak tarafından önü kesilen bu evin aynı zamanda kendi evi olduğunu bilmiyordu. Adil Efendi ısrarla, "Yabancıların ülkenin öz çocuklarından daha ayrıcalıklı, daha saygı görür olmaları normal midir?" diye soruyordu. Ancak ardından kendisinin de bu ülkenin öz çocuğu olmadığını, hatta Mısır'ın ve de fethettiği şu dağ yöresinin öz çocuğu olmadığını herhalde hatırlamış olacak ki şöyle devam etti. "Ben de burada doğmadım," diyeceksiniz. Aslında kimse cesaret edip bunu ona söyleyemezdi. "Ama bu saygıdeğer hanedanın hizmetine girdim. Ülkenin dilini benimsedim, üniformasını giydim, bayrağı altında savaştım. Oysa şu İngilizler aramızda yaşamakla birlikte sadece İngiltere'ye hizmet ederler. Sadece İngiliz bayrağını sayarlar ve bu bayrağın kendilerini bizim yasalarımızın üstüne çıkardığını sanırlar." Rukoz telaşla Adil Efendi'nin o yabancılarla asla kıyaslanamayacağını, o İngilizlerin olabileceklerin en küstahı olduklarını, ekselanslarının asla bir yabancı olmadığını, aksine bir kardeş olduğunu bir çırpıda söyleyiverdi. Tanyos hiçbir şey demedi. Papaz, "Öğrencim söylediğinden de şaşkındı," diye yazmaktadır. Bir yandan bana ve Bayan Stolten'a duyduğu sevgi ve okulumuza olan bağlılığı vardı. Aynı zamanda da yöre halkının sahip olmadığı ayrıcalıklara, yabancıların sahip olmaları durumuna da kayıtsız kalamıyordu. Adalet duygusu zedelenmişti. Şaşkınlığını anlayınca adalete dayanan bir toplumda ayrıcalıkların bir rezalet olduğunu, ancak keyfi yönetimin hüküm sürdüğü yerlerde ayrıcalıkların bazen de despotluğa bir engel teşkil ettiğini ve böylece çelişkili bir biçimde adalet ve eşitliğin teminatı olduğunu anlattım. İster Osmanlı, ister Mısır yönetiminde olsun, bugünkü Doğu toplumlarının durumu budur. İşin rezaleti, Mısırlı askerlerin serbestçe Sahlein okuluna girememeleri ya da bir İngiliz evine girememeleri değildir. Asıl rezalet, her eve, her okula istedikleri gibi girebilmeleridir. Bir İngiliz vatandaşına dokunamadıkları gibi, Ama bir devletin himayesinde olmayan herhangi birine dokunma hakkını kendilerinde görmeleridir. Sözlerimi, bu adamlar ayrıcalıkları kaldırmak istiyorlarsa bunun yolu yabancıları, yerel halkın hiç de imrenilmeyecek durumuna sokmak değil, aksine yerel halka, yabancılara edilen muameleyi etmektir diyerek noktaladım. Cevabımı verirken biraz öfkelenmiş olmaktan endişe ediyorum çünkü Bayan Stolten bunu eleştirdi. Ancak sanıyorum söylediklerim öğrencilerimi etkiledi diye yazıyordu. Papaz öğrencisine Mısırlı subayların gittiği bir yere gitmekten çekinmesini söylediğinde sözleri o denli etkili olmadı. Oysa akıl bunu gerektiriyordu. Ama akıl bir yana, Esma'nın gülümsemesi bir yanaydı ve geleceği aydınlatan bu gülümsemeydi. Tanyos dünyada bundan vazgeçemezdi. Subaylarla konuşulan o hassas konuya bir daha dönülmedi. Tanyos'un onlara rastladığı 2-3 sefer daha çok savaş durumundan, Mısırlı'nın Osmanlı Sultanı'nı yenmesinin kesin olduğundan, ayrıcalıkların kalkacağından ama sadece derebeylerinin ve özellikle Şeyh Francis'in ayrıcalıklarının kalkacağından ve Şeyh'in bıyığının uğrayacağı akıbetten söz edildi. Tanyos bu güzel görüntüye içmemezlik edemedi. Kendi kendine ayrıcalıklar konusunda bir uzlaşmaya varmıştı. Yabancılarınki duracak, şeyhlerinki kalkacaktı. Yani hem papazın endişelerini yatıştıracak, hem de Esma'nın babasının özlemlerini giderecek, hem de kendi eğilimlerini tatmin edecek biçimde kalkacaktı ayrıcalıklar. Aslında şu iki tip ayrıcalık arasında bir nitelik farkı yok muydu? İngilizlere tanınan ayrıcalıklar o an için despotizme karşı bir baraj oluştururken, ki bunu kabul ediyordu, derebeylerinin yüzyıllardır süren ayrıcalıkları hiçbir ulvi amaca hizmet etmiyordu. Bu uzlaşma yüreğini de aklını da ferahlatıyordu. Öylesine ferahlatıyordu ki iki tip ayrıcalık arasında hemen gözlerine batması gereken bir başka farkı göremez olmuştu. Yabancı devletlere karşı Mısır hidivi küfür savurmaktan başka bir şey yapamıyordu. Şeyhe karşı ise yapabiliyordu. Şeyhin bıyığını yolmak, İngiliz aslanının yelesini yolmaktan daha kolaydı.